الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet değerli arkadaşlar, ticaret bahsindeki bölümleri ele almaya devam ediyoruz. Bundan önceki bölümde Şuf'a, Babu Şuf'a bölümünü almıştık. Neydi, hatırlayan var mıydı? Şuf'a ortaklığı neydi?
Ayrılmak.
Yani bir arazide iki kişi ortak ve bu arazinin özelliği ne? Bölünmemiş olan bir arazi. Bu ortaklardan birisi malını üçüncü bir şahısa sattığı zaman diğer ortağın meblağını ödeyerek, hakkını ödeyerek o kimsenin elinden o araziyi almasına biz ne diyorduk? Şufa hakkı diyorduk. Konuyla alakalı açıklamalarını yaptık en son yapmış olduğumuz derste. Aldık. Bugün yeni bir bab başlığıyla ticaret bahsinde dersimize başlıyoruz. Babul kıraat evil mudarebe. Kıraat bölümü ya da mudarebe de diyorlar buna. Belli mıntıkalara, bölgelere göre o dönemde ne yapılmış? Terim olarak farklı terimler kullanılmış. Bazı bölgelerde kıraat kelimesi kullanılmış. Bazı bölgelerde mudarebe. Hatırlayın, şirketler bölümünden bahsederken mudarebe ortaklığından bahsetmiştik. Alimler bu hususla alakalı, müellifin bu kitabı tertibiyle alakalı diyorlar ki keşke müellif rahimeullah bu babı nerede zikretseydi? Şirketler babı bölümünde zikretseydi. Kıraat kelimesi lügatta bir şeyden bir parça, bir pay verme manasına geliyor. Mudarebede sefere çıkma manasına geliyor. Normalde konuyla alakalı neyi var? Yani lugavi manasının da konuyla alakalı bir kısmı var. Normalde eski dönemi düşünün. Tacirler, tüccarlar o yaşadıkları beldeye mal getirmek için ne yapıyorlardı? Başka diyarlara sefer edip oradan satacakları ürünleri alıp yeniden yaşadıkları beldeye dönüyorlardı. İstilahi olarak diyoruz ki, yani istilahi olarak mudarebe de kıraat da aynı manaya geliyor. İlim ehli bunu açıklarken şöyle bir ortaklıktan bahsediliyor. Taraflardan bir tanesinin elinde mal var. Diğer taraf, yani ortak, ikinci ortağın malı yok, ancak o parayı işletme, ticarette kullanma tecrübesine sahip. Biz buna Türkçe'de ne diyoruz?
Kâr paya veriyor demek.
Ortaklıkta ne var? Taraflardan birisi
İşi biliyor, biri para basıyor.
Birisi parayı veriyor. Diğer tarafta ne yapıyor? Ticari olarak bu parayı
tecrübesini kullanıyor.
Ticari tecrübesini kullanıyor. Biz buna diyoruz ki mukarada ev mudarebe ortaklığı. Mukarada veyahut da mudarebe ortaklığı oluyor. Yalnız burada kar ile alakalı şöyle bir husus var. Yani birisi ortaya parayı koydu. Diğer taraf bunu işletecek. Bundan önce bu anlaşma yapıldığı esnada bir kar ortaklığı söz konusu ve bunun ne yapılması gerekiyor? Belirlenmesi gerekiyor. Yani taraflardan birisi diyor ki bu ticareti yapacağız, parayı ben koyacağım ortaya, sen bu parayı işleteceksin ve bunun karşılığında karın yarısı senin, yarısı benim. Caiz mi? Caiz. Parayı veren adam dedi ki %70'i benim, %30'u senin. Kârdan bahsediyoruz. Ana paradan bahsetmiyoruz. Kârın %70'i benim, %30'u senin. Parayı işletecek olan ikinci taraf, ikinci ortak kabul etti. Sıkıntı var mı?
Yok.
Dedi ki %90'ı benim, %10'u senin. Sıkıntı yok. Sonuçta ne olması gerekiyor? Hem kârda hem zararda bir ortaklık olması gerekiyor. Şimdi biraz sonra ondan bahsedeceğim. Yani hem kâr hem zarar ortaklığı olması gerekiyor. Yani taraflardan para verenin şöyle bir şey demeye hakkı yok. Ben sana bu parayı veriyorum ve bu işten örnek veriyorum. Aylık olarak ben senden 1000 lira istiyorum. Kazan kazanma beni ilgilendirmez. Bana 1000 lira vereceksin. Üstüne ne olursa senin. Az çıktı üstüne ekleyeceksin. Diyoruz ki böyle bir ortaklık caiz değil. Ve üzerinden ne dedik? Oranlar üzerinden belirlenmesi gerekiyor. %10'u senin, %30'u benim, %50'si senin, %50'si benim gibi oranlar üzerinden bu ortaklığın belirlenmesi gerekiyor. Dedik ki taraflardan bir tanesi malı, parayı ortaya koyuyor. Diğer tarafta ticari tecrübesini kullanarak beraber bir ortaklık yapıyorlar. Peki bu ortaklık sonucunda istedikleri kazancı elde edemediler. Koymuş oldukları para da battı. Örnek verelim, bir ticaret kurdunuz. 100 bin lira birisi ortaya koydu. Diğer tarafta bu parayı ne yapacaktı?
İşletecekti.
Normal sebeplere sarıldılar. Yapmaları gereken şeyleri yaptılar. Ticarete başladılar ama bekledikleri ticari kazanç oluşmadı. O ortaya koydukları para da gitti. Bu ortaklıkta ikinci taraf, yani ticareti işleten kimse, diğer tarafa bir şey borçlu mu? Diğer tarafa bir şey borçlu mu? Değil. Neden?
Zararında da ortaklar.
Nasıl zarar ortaklar? Bunun parasının hepsi gitti. Öbür taraftaki adamın ortaya koyduğu bir para yoktu zaten. Onun bir şeye gitmedi. Böyle mi?
Öyle. Ama işte...
Böyle mi gözüküyor? Normalde bir taraftan bakarsak böyle gözüküyor değil mi?
Gözüküyor tabii.
Ama diyoruz ki böyle değil. Neden? Bu adam parasını ortaya koydu. Ama bu parasını ortaya koyarken bir çaba, bir şey sarf etti mi?
Yok.
Sarf etmedi. Yani bu sana vermiş olduğu parayla ne yapacaktı? Kar elde edecekti. Diğer taraf düşünün. Bir sene bu iş üzerinde çalıştı. Adam dükkana gitti, dükkanı açtı. Müşteriyi bekledi. Satış yaptı, oldu, olmadı. Bir sene sonunda zarar ettiler, kapattılar. Diyoruz ki bu ikinci şahsın, o parayı veren diğer ortağına bir şey ödemesi gerekmiyor. Neden? O parasını koyarken, ortaklığa, ortak olarak para koyarken diğer taraf neyini koydu?
Gücünü.
Çalışma gücünü koydu. Yani bu adamın 50 bin lirası, 100 bin lirası zayi oldu ise bu adamın da bir senelik emeği ne oldu?
Gitti.
Zayi oldu. Bu adam dedi ki ben 100 bin lira kaybettim. O adam da dedi ki ben de bir seneden beri sabah 8 akşam 8 bu dükkana geldim. Ve sonuçta bir senelik bu çalışmamın karşılığında ne olmadı? Benim elime de bir şey
geçmedi.
Diyoruz ki eğer ikinci tarafın kendiliğinden kaynaklanan, ihmalinden kaynaklanan bir zarar söz konusu değil ise, buraya dikkat edin. İkinci tarafın, yani emeğini ortaya koyan tarafın, ortağın ihmalinden kaynaklanan, yani kendi hatasından kaynaklanan bir durum söz konusu değil ise, ikinci taraf ortaya koyulan paranın sorumluluğunu üzerine ne yapmaz?
Almaz.
Ancak adam ticari olarak yanlış hatalar yaptı. Yapmaması gereken şeyler yaptı. Onun hatası yüzünden eğer bu ticaret son buldu ise, o zaman diyoruz ki ortaya koyulan paranın garantisi kimdedir?
Tabii.
Sorumluluğu kimdedir? İş bilgisi olan adamdadır. Eğer onun yüzünden, ya şimdi dedik ya biraz önce, adam ticari olarak, ticari ahlak olarak bütün sebeplere sarıldı. Düşünün bir iş yapıyorsunuz. Adam ruhsat çıkarmamış. Ruhsatsız da bu işi yaparız diyor. Sonra zabıta geliyor, polis geliyor, bir şey geliyor. Mala el koyuyor ve ortadaki bütün mal gidiyor. Şimdi biz bu adama ne diyoruz? Sen bu adamın koyduğu paradan sorumlusun. Niye? Çünkü ticareti olması gerektiği gibi ne yapmadın? Yapmadın. Eğer bu iş için bir ruhsat alınması gerekiyor ise ne yapmak zorundaydın? Bu ruhsatı almak zorundaydın. Eğer almadıysan bu senin ne yapıyoruz? Kendi ihmalinden dolayı kaynaklanan bir şey olduğu için sorumluluk da sana ait oluyor. Diyoruz ki özet olarak mukarebe ortaklığı, mudarebe ortaklığı bu. Taraflardan birisi mal, parayı ortaya koyuyor. Diğer tarafta iş gücünü, ticari bilgisini ne yapıyor? Ortaya koyarak bir ortaklık söz konusu. Böyle bir ortaklıktan bahsediyoruz. Mesela örnek verelim. İşte bir ticaret yapacağız İdris abiyle. Dedim ki bende 10 bin lira var. Senin ortaya para koymana gerek yok. Ben 10 bin lira koyuyorum. Dedik ki %50, %50 neyiz?
Ortası.
Kar ortağıyız. İdris abiye verdim. O da dedi ki ben kamera işi yapıyorum. Hocam bu parayla işte şunları alacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bir ortaklık. İdris abi aldı parayı benden. Gerektiği gibi gerekli yerlerini yaptı. Sonra o işin sonunda dedi ki bana hocam 12 bin lira
kazandık.
10 bin liramız vardı, 12 bin lira oldu. Şimdi ne diyoruz biz? Zaten 10 bin lira kimin?
Sen.
Benim. Kar ne kadar? 2 bin lira. Ne üzerine anlaştık?
%50.
%50. Diyorum ki 1000 lirası senin, 1000 lirası benim. Ancak bu oran belirli bir oran olması lazım. belirli bir meblağ üzerinden olması olmaması gerekiyor. Aradaki fark ne? Belirli bir oran olması lazım ama belirli bir meblağ üzerinden olmaması gerekir. Yani İdris abiye ne dedik? Kârı yarı yarıya paylaşıyoruz. Caiz mi?
Caiz.
Ama İdris abiye dedim ki 700 lirası benim, üstü senin. 700 lira kâr edebileceğimiz garantisi var mı? Yok. 500 lira kâr ettik mesela. Ne diyorum ben ona? 700 lirası benimdi. O 500 lirayı ben alıyorum. Diyorum ki sana hiçbir şey yok. Bu çabandan dolayı sana bir şey kalmadı. Veyahut da o bana diyor ki 1000 lirası senin hocam, üstü benim. 7000 lira kazandık. 1000 lirayı bana verdi. 6000 lirayı kendisine aldı. Ama normalde ne yok? Ortada bir
anlaşma.
Belirli bir oran yok.
Evet.
O yüzden yani meblağ üzerinden değil de ne üzerinden olması gerekiyor? Belirli bir oran, kar oranı üzerinden olması gerekiyor. Aynı şekilde bu oranın net olması gerekiyor. Dedik ki yarısı senin, yarısı benim. Üçte biri senin, üçte ikisi benim. Yusuf abiyle ticaret yapıyoruz. Diyorum ki karın bazısı senin, bazısı benim.
Olmaz.
Bir oran var mı?
Yok.
Bir oran var. Yani bir kısmı senin, bir kısmı benim. Ama belirli bir oran mı?
Yok.
Değil. Eğer belirli bir oran yoksa?
Caiz değil.
Çünkü o bir kısmı ne? Sana ne vereceğim ben? %10 mu, 20 mi, 30 mu, 50 mi? O oranın ne olması gerekiyor? Net olması gerekiyor. Diyorum ki karın bir kısmını sana vereceğim. Böyle bir ortaklık?
Yok.
Olmaz. Oranın daha önceden net bir şekilde belirtilmiş olması gerekiyor. Peki bu iki ortaklıkta, iki tarafta asıl itibariyle düşünüldüğü zaman ticarete başlanmadan önce her iki tarafında menfaatine olan bir ortaklık mı?
Evet.
Evet. Bir taraf parasını kullandırıyor. Parayı verdikten sonra ticaretin işleyişine ne yapmıyor?
Karışmıyor.
En sonunda biraz önceki örnekte olduğu gibi 1000 lirasını ne yapıyor?
Alıyor.
Diğer taraf, diğer tarafın kârı ne?
Sermaye açıyor.
Diyor ki normalde bu adam ben bu sermayeyi bulabilecek vasıflara sahip değilim. Durumum yok. Ama ne yapıyorum? Karşı tarafın parasını kullanarak hem ona kâr ettiriyorum hem de kendim kâr ediyorum. Normalde ben bu işe girmek için bu 10 bin lirayı ne yapamazdım? Bulamazdım. Onun parasını kullandım. Ben de 1000 lira kazandım. Ne oldu? O da 1000 lira kazanmış oldu. O zaman diyoruz ki her iki tarafında menfaatine olan bir husus. Konuyla alakalı ilk hadis-i şerif Suheyb radıyallahu anhunun ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal selâthun fîhinnel bereke el-bey'u ilâ ecelin vel-mukârada ve khaltul burri bis-şa'îri lil-beyti ve lâ lil-bey'i revâhu İbn-i Mace bi-isnâdin da'if. Rivayet Suheyb el-Rumi radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç şey vardır ki bunlarda bereket vardır. Yani üç çeşit ticaret şeklinden bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diyor ki bu ticaretlerde ne vardır?
Bereket
vardır. Birincisi vadeli satış. Biraz sonra açıklayacağız. Birincisi vadeli satış. İkincisi mukarada. Konum başlığımız olan mukarada ortaklığı. Üçüncüsü satmak için değil de evde kullanmak için buğday ile arpanın birbirine karıştırılması. Şimdi normalde böyle duyduğumuz zaman geçmiş dönemi yaşamadığımız için yaşadığımız dönemde yani buğdayla arpayı normal halini görmediğimiz için değil mi? Diyoruz ki bu şey ne alaka? Hani arpa ile buğdayı karıştırmadaki bereket nereden geliyor? Hadis İbn-i Mace zayıf bir isnatla rivayet ettiğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki selâsetun fîhinne el bereketu. Selâsetun fîhinne el bereke. Diyor ki üç şeyde bereket vardır. Buradaki bereketten ne diyoruz? Kasıt ne? Belli bir sabit olan bir kazanç vardır. Diyor ki el bey'u ilâ ecelin. İleriye yönelik ne dedik biraz önce? Vadeli satış. Vadeli satışı biz iki türlü açıklayabiliriz. Vadeli satıştan kastımız ne? Mesela bir şeyi alıyorsun. Bir evi alıyorsun. Diyorsun ki evin fiyatı ne kadar? Yusuf abi 300 bin lira. Evin fiyatı 300 bin lira. Diyorum evi satın alıyorum ama parasını ne zaman ödeyeceğim?
Bir sene sonra.
Bir sene sonra ödeyeceğim. Vadeli satış mı?
Değil.
Vadeli satıştan kastımız var. Belli bir vadeye kadar, belli bir zamana kadar parayı ödemeyi erteledim. Yani ortada ne var? Bir vade var. Vadeden kastımız ne? Evi aldım. Parasını ne zaman ödeyeceğim?
Bir sene sonra.
Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu ticarette bereket vardır. Veyahut da buna şunu da ekleyebiliriz. Taksitli satış. Diyoruz ki ev ne kadar? 350 bin lira peşin. Peki ben 24 ay vadeyle alırsam 370 bin lira, 400 bin lira. Normalde ne var? Satıcıya da bir kolaylık var. Alıcıya da bir kolaylık var. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunda bereket olduğunu söylüyor. Olayın tam tersi, soruları dersin sonuna bırakıyoruz. Olayın tam tersini düşünün bu satıcı tarafından. Bir de müşteri tarafından düşünün. Biz daha önceki derslerimizde selam satışından bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? Selam satışı. Mehmet hatırlıyor musun? Selam. Neydi? Yani gidiyorsun bir toptancıya veyahut da bir demirciye veyahut da bir marangoza. Adama diyorsun ki kardeşim ben bir mutfak dolabı istiyorum. Diyorsun ki ne kadar, şu vasıflarda sana bir mutfak dolabı yapman istiyorum benim için. Ölçüleri şunlar, bunlar, bunlar. Adam diyor ki abi sana ben bunu 3000 liraya yaparım. Parayı peşin veriyorum 3000 lirayı. Çünkü bu adam gidecek malzemeyi alacak, yapacak. Diyor ki sana bunun teslimatını ne zaman yapacağım? Bir ay sonra, 2 ay sonra. Buna diyoruz ki selam satışı. Parayı önden veriyorsun. Malı ne zaman teslim alıyorsun? Sonradan. İlk verdiğimiz örnekte malı teslim alıyorsun. Parayı ne zaman veriyorsun?
Vade
yiyorsun. İleri bir tarihe atıyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ticarette ne vardır? Bereket vardır. Peki bereket olan kısmı nerede? Diyoruz ki vadeli satışta birinci verdiğimiz örnekte belki fiyat değişmiyor ama ödemeyi ne yapıyorsun? Bir sene sonraya atıyorsun. İkinci taksitli vermiş olduğumuz örnekte gözle görülen ne var? Bir artış var. Peşin 100 lira, taksitli 120 lira. Bu 20 lira nereden geldi?
Vadeden
kaynaklanan. Şimdi bazı insanlar bu şeyi kaçırıyorlar. Diyorlar ki hocam bu 20 lira faiz değil mi? Hayır. Bu 20 lira faiz değil. Çünkü ne var? Faizde diyorum ki Yusuf abi sana 100 lira borç veriyorum ama karşılığında bunu bana öderken 2 ay sonra 120 lira vereceksin. Faiz mi?
Faiz.
Ortada bir ticaret söz konusu mu? Hayır. Borç veriyorsan karşılığında ne alacaksın? Verdiğin kadarını alacaksın. Ama diyoruz ki taksitli satış faiz gibi, borç vermek gibi değil. Ortada bir ticaret var. Diyorum ki adama peşin alırsan fiyatı bu. Eğer taksitli alıp bunu bana 9 ayda 12 ayda ödeyeceğim diyorsan o zaman bu taksitlerden kaynaklanan ne var? Vadeden kaynaklanan bir artış söz konusu. Yani sana peşin olarak vereceğim malı bana 12 taksitte aynı fiyata öde demek ticari mantık olarak doğru mu?
Değil.
Yani zaten ben bunu peşine bu kadarı satıyorum. Hem sana 12 taksit yapıp hem peşin fiyatından vermem. Değil. Ne yapıyorum? Bunun karşılığında ticaret kapsamında bir artış var ve bu da faiz kapsamına ne yapmıyor? Girmiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki bunda bereket olduğunu bize haber veriyor. Mukarrede ortaklığındaki bereket nerede? Ne dedik dersin başında? Mukarrede ortaklığı neydi? Birisi parayı koyuyordu, diğer taraf
tecrübesini,
emeğini koyuyordu. Buradaki bereket nerede? Bir taraf parayı koyup yorulmadan kar elde ediyor. Diğer taraf sermayesi olmadan kar etmiş oluyor. Sonuçta bir bereket söz konusu mu? Her iki taraf için bir bereket söz konusu. وَخَلْتُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْ Satmak için değil de evde kullanmak için buğday ile arpanın birbirine ne yapılması? Karıştırılması. Normalde ekmekte bile düşünseniz buğdaydan yapılan ekmek her zaman arpadan yapılan ekmekten nedir? Üstündür değil mi? Kalitelidir. Yani buğday arpa gibi değildir. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şuna vurgu yapıyor. Eğer evde yemek için elinde hem buğday hem arpa var ise bunları birbirine karıştırır isen bu elindeki olan malzemeyi ne yapmış olursun?
Çoğaltmış
olursun. Yani bundan yapmış olduğun ekmekten, yemekten normalde ne olur? Hile kapsamına girmez. Kendin giydiğin için. Ne? Ama ticarette diyor ki Allah sana ticarette değil. Mesela adam ne yapıyor? Bir şeyle işte kuru yemişti değil mi? Adam karışık kuru yemiş satıyor. Bakıyorsun fıstığı, yer fıstığını dolduruyor. birkaç tane fındık, birkaç tane bir şey karışık, diyor ki sana 50 lira kilosu. Ortada ne var? Bir çakallık söz konusu. Veyahut da ne yapıyor? Üst tarafa fındıkları koyuyor, alt tarafa yer fıstıklarını, ucuz olanları alt tarafa, üst tarafa güzelleri koyuyor gibi. Veyahut da diğer ürünlerde de ne yapılabilir? Bu açıklanabilir. Allah Resulü Aleyhisselam satma amaçlı değil de kişi evinde arpa ile buğdayı birbirine karıştırıyor ise diyor ki bunda ne vardır? Bir bereket söz konusudur. Aynı zamanda bu nedir? Tevazu örneğidir de. Yani bir insanın evinde değil mi? Hem buğday hem arpa varsa bu ikisini karıştırıp yiyebiliyor ise bu kimsenin neyini gösterir? Mütevazi bir kimse olduğunu gösterir. Şimdi burada dedik ki arkadaşlar İbn-i Mace hadisi rivayet etti. Ancak isnadı zayıf. Bu durumu nasıl açıklayabiliriz? Hadisin isnadı zayıf. Diyoruz ki hadis literatüründe, burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Hadisin eğer isnadı zayıf ise biz bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş gibi nispet edemeyiz. Çünkü isnadında ne var? Zayıflık var. Ama bununla birlikte metni, yani hadiste bize aktarılan o cümleler, anlatılmak istenenler mana itibariyle sahih olabilir. Dikkat edin. Rivayet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispeti doğru olmayabilir. Ancak mana itibariyle genel şer'i kural ve kaidelere muhalif olmadığı için mana itibariyle biz bu doğru diyebiliriz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyemeyiz. Demek ki isnadı zayıfse Resulullah'a nispeti doğru olmaz. Ama bu içeride zikredilen şeyin de zayıf olduğu, kabul edilmez olduğu manasına da
gelmez.
Yani şurada bahsetmiş olduğumuz şeyler şer'i kural ve kaidelerin dışında olan şeyler mi? Diyoruz hayır. Mana itibariyle bu hadis sahih mi? Mana itibariyle söylenenler doğru mu?
Doğru.
Sened itibariyle Peygamber Efendimiz'e dayandırılması diyoruz ki doğru değil. Çünkü isnad olarak zayıf olan bir hadis. İkinci hadisimiz arkadaşlar Hakim bin Hizam radıyallahu anhu'nun bize aktardığı rivayet, diyor ki ennehu kâne yeştaritu alel raculi izâ a'tâhu mâlen mukârabaten ellâ tec'al mâli fî kebdin rabdetin ve lâ tahmilhu fî bahrin ve lâ tenzil bihi fî batni mesîlin fe'in faalte şey'en min zâlike fakat daminte mâli. Ravahu Darukutni ve ricaluhu thikat. Yine İmam Malik'ten diyor ki ve kâle Malikun fil Muvatta anil Alâ ibn Abdirrahman ibn Yaqub an ebihi an ceddihi ennehu amile fî mâlin li Uthmâne alâ ennel ribhe beynehumâ ve huve mevkufun sahih. Bu rivayette de Hakim bin Hizam radıyallahu anhudan kendisi ticaret yaptığı esnada şöyle söylediği veyahut da şu şartlarda ticaret yaptığı bize aktarılıyor. Diyor ki kendisi bir adama mudarebe ile mal verdiği zaman, mudarebe, mukarada ne dedik, aynı manaya geliyor. Mudarebe ile mal verdiği zaman, yani parayı veriyor, karşı taraf ne yapacak bu parayı? İşletecek, çalıştıracak. Diyor ki şunları şart koşuyordu. Yani Hakim bin Hizam sahabeden ve ticarette mahir olan, yani ticari yönü yüksek olan bir sahabe. Diyor ki malımı hayvanlar için kullanmayacaksın. Rivayette şu tabir geçiyor. Diyor ki fela, diyor ki ellâ tec'al mâli fî kebdin rabdetin. Kebdin rabde, kebd ciğer demek. Ratbe ne demek? Daha hayatta olan, yani kurumamış, ıslak, canlı. Canlı, taze ciğer için kullanmayacaksın. Buradan kasıt hayvanlar. Yani benim paramla gidip deve satın almayacaksın. İnek satın almayacaksın. Koyun satın almayacaksın. Diyor ki onu deniz yoluyla nakletmeyeceksin. Yani satın almış olduğun malı deniz yoluyla ne yapmayacaksın? Taşımasını yapmayacaksın. Diyor ki sel vadisinden geçirmeyeceksin. Eğer bir vadi varsa, o vadiden normalde sel akan bir vadi ise, diyor ki malımı ne yapmayacaksın? Bu vadiden geçirmeyeceksin. Sana diyor ki 3 tane Şart koşuyorum. Birincisi benim paramla ticaret yapacağın zaman hayvan alma. İkincisi benim malım, yani benim malım ile almış olduğun ticaret malını deniz üzerinden taşıma, gemiyle taşıma. Üçüncü olarak da diyor ki eğer sel yolu var ise, bir vadi var ise o malı da oradan ne yapma? Geçirme. Diyor ki bunlardan birini yaparsan, yani sana şart koşmuş olduğum veyahut da yapmamanı istediğim şeylerden birini yaparsan, diyor ki malımı muhakkak ödersin. Yani diyor ki malın sorumluluğu sende. Ben sana verdim 100 bin lira. Sen gittin bununla hayvan aldın. Sonra bir şey oldu. Bu hayvanlar telef oldu. Diyorum ki benim 100 bin liramı getir kardeşim. Ben sana ne yaptım? Baştan şu ticaretin içine girme dedim. Şart koştum. Sen de bu şartı kabul ettin.
Evet, sorumlusun.
Artık sorumluluk kimde? Senin üzerinde. Hadisi Dâri Kutnu'nun rivayet ettiğini görüyoruz. Ravileri ise sika, yani güvenilir kimseler. Senedinde bir problem olmayan bir rivayetten bahsediyoruz. Dedik ki Hakim bin Hizam Mekke'nin ileri gelenlerinden, Mekke'nin önderlerinden olan bir sahabe. Müslüman olmuş. Ve dedik ki ticaret bilgisi olan bir sahabe. Ve burada ticaret esnasında kırat ya da mudarebe ortaklığına ne yapıyor? Karşı tarafla bir anlaşmaya vuruyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Yani sahabenin bu ortaklığı yapmada bir beis görmediğini. Yani bu sahabe bu şekilde ne yapıyor? Çalıştığını görüyoruz. Bir sonraki rivayette İmam Malik Rahimullah'ın Muvatta'da aktardığı rivayette de ismini biraz sonra söyleyeceğiz. O da ne yapıyor? Hazreti Osman ile aynı şekilde mudarebe ortaklığı yaptığı görülüyor. Demek ki Hazreti Osman da bu ticareti ne yapıyor? Bu ortaklığı yaptığını görüyoruz. Diyor ki burada bazı şartlar koşuyor. Ne dedik? 3 tane şart koşuyor. Benim bu malımı nerede kullanmayacaksın? Hayvan satım alımında kullanmayacaksın. Bu şartı koşmasının sebebi ne? Yani canlı ticaret malı canlı olduğu için ekstradan ne olması gerekiyor? Bir özen gösterilmesi gerekiyor. Bu hayvanın yemesi var. Bu hayvanın içmesi var. Bu hayvanın bakımı var. Bunlarda eğer bir hata olursa, bir eksiklik olursa bu hayvanın telef olmasına sebebiyet verebilir mi? Verebilir. Aynı zamanda canlı bir hayvan olduğu için, canlı bir varlık olduğu için diğer ticaret mallarına göre ilgi alakalı olması gerekiyor. Daha üst düzeyde olması gerekiyor. Bir de o dönemi düşünün. Yani sahabenin yaşadığı o dönemi düşünün. Adam gidiyor, örnek veriyorum. Yani Mekke'de adam gidiyor Taif'ten, Medine'den, ne bileyim Şam'dan mal, hayvan alıp getirmeye çalışıyor. Çöl, sıcak var, bir şey var. Hayvanlar telef olma ihtimali var. Ama örnek veriyorum, bu adamın kapkacak sattığını düşün. Cansız bir şey olduğu için bunun taşınması da, getirilmesi de diğerine göre, bakımı da veyahut da korunması, muhafazası da diğerine göre daha kolay olduğu için böyle bir ticaretin içine girilmesini, yani vermiş olduğu parayla böyle bir ticaretin içine girilmesini istemiyor. İkinci olarak diyor ki ve la tahmilhu fil bahri. Diyor ki denizde de benim bu malımı taşıma. Yine ne yapmamız gerekiyor? O zaman şartlarına dönüp söylenen sözü anlamamız gerekiyor. Yani sahabenin yaşadığı dönemde günümüzdeki gibi gelişmiş bir şekilde gemiler söz konusu değildi. Ne bileyim sandallar vardı. Belki gemi tarzında bir şeyler vardı ama işte bunlar yelkenle, havayla bir şeyle hareket ediyordu. Dev dalgalarla, fırtınayla karşı karşıya kaldıkları zaman alabora olmaları daha kolaydı. Bu sahabede ne diyor? Böyle bir riskin içine girme. Üçüncü olarak diyor ki benim malımı ne yapma?
Vadiden geçme.
Selin olduğu bir vadiden geçirme. Buraya girdiğin zaman bu mal ıslanabilir, telef olabilir. Veyahut da ne bileyim başka almış olduğum bir şey sele kapılıp gidebilir. Diyor ki ben böyle bir riski ne yapmıyorum, almıyorum. Çünkü ne var? Dedik ya bir ortaklık var. Parayı veren ben olduğum için, yani benim için para ne? Değerli. Çünkü bunu kaybedersek zarar kime? Bana. Asıl itibariyle ne dedik?
İkisine de zarar oluyor. Buraya emeğini,
buraya. Ama yani kıraat ortaklığında asıl olarak ne dedik? Bir taraf parayı koyduğu zaman karşı tarafın bir kusuru yok ise o zaman parayı koyan kimse ondan
yalamaz.
Bu paranın garantisini talep
edemez.
Edemiyor. O yüzden bu sahabe diyor ki eğer bir ticaret yapacaksak Ve parayı ortaya ben koyacaksam, diyor ki benim neylerim var? Şartlarım var. Bu şartlara uydun. Gittin tabak tencere bir şeyler aldın. Sonra bir şey oldu. Senden kaynaklanmayan bir şey hasıl oldu. Ve biz bu işten
zarar ettik.
Diyorum ki sıkıntı yok. Çünkü sen benim şart koştuğum meselelerde ne yapmadın? Sözümü ihlal etmedin. Ama eğer benim şart koştuğum şeylerde yapmış olduğum bir şey var ise, hadisin devamında ne diyor? Diyor ki malımın garantisi
sende.
Şimdiden sana söylüyorum, yapma dediklerimi yaparsan ortaya koymuş olduğum parayı senden ne yaparım? Tahsil ederim. Bu da benim.
Kârı devam eder, ana parasıyla.
Ana parasıyla. Çünkü ortaya koyduğum para, ortada bir kâr yok. Adam gitti bunu hayvan aldı. Para öldü gitti. Diyoruz ki yok. Sen ne yaptın? Ne kadar koydun? 100 bin lira mı? Al 100 bin liranı. Karşı taraftan, yani karşı tarafın sana bu parayı ödeme zorunluluğu var. Eğer şartlar yerine gelmediyse. Yine bu sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den yine ticari başka bir husus ile alakalı kıssasını hatırlayın. Hakim bin Hizan. Hatırlıyor musun Enver abi? Sahabenin ticari şeyini. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la tebi' ma leyse indek. Senin olmayan malı satma. Sahabe gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor ya, Hakim bin Hizam. İnsanlar bana geliyor. Diyor ki bana şu lazım, bu lazım. Ben de diyorum ki ona tamam. Bu malı ben sana 3 liraya, 5 liraya, 10 liraya bulurum. Bu adamla anlaştıktan sonra gidiyor pazara. Pazardan istediği malı alıyor. Adama veriyor karşılığında. Kâr ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la tebi' ma leyse indek. Senin olmayan malı satma. Şimdi günümüzde bu husus ile alakalı, yani birçok alanda ne var? Sıkıntılar var. İnternet üzerinden satışlar böyle. Bankaların büyük bir ihtimalle bildiğim kadarıyla satmış oldukları evler, arabalar mülkünde olmayan şeyler. Yani en iyi katılım bankalarının bile işin detayına girip konuştuğun zaman adam sana diyor ki istediğin evi beğen. Sonra diyor ki evi bana göster. Ne kadar bu ev? 300 bin lira. Ben diyor bu evi sana alıp ne yapacağım? Satacağım. Biz ticari anlaşmayı seninle ne zaman yaptık? O evi sen bana satın alıp teslim etmeden önce. Önce ben sana diyorum ki ben bu evi, yani şu istediğim evi, bana alacağın evi 300 bin liraya 36 ay vadeyle verirsen anlaşmaya ben varım. Sen de dedin ki tamam banka olarak. Benim için de bir sıkıntı yok. Sonra banka girip ne yapıyor? O evin anlaşmasını ev sahibiyle yapıyor. Sonra senin üzerine bu evi alıyor. Diyoruz ki bu caiz değil. Çünkü banka benle bu anlaşmayı yaptığı esnada bu ev onun mülkünde miydi?
Değildi.
Yani günümüzde bu ve buna benzer ne var?
Bundan dolayı mı caiz değil hocam?
Tabii ki. Çünkü elinde olmayan malı satıyor. Belki bunun içinde başka nedenler de ne yapabilir? İşin detayı açıldığı zaman başka nedenler de çıkabilir. Ama bu bile başlı başına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hakim bin Hizam'a söylediği, yani elinde olan, elinde olmayan malı satma yasağı kapsamına ne yapıyor? Girdiğini buradan bir kez daha ne yapmış oluyoruz? Hatırlatma yapmış oluyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi eğer bunları yaparsa bir kimse, yani koşulan şartları, ticari anlaşma esnasında koşulan şartları ihlal eder ise karşı tarafın malını geri ödeme sorumluluğuna nedir? Ait, yani onun sorumluluk o kimseye ait olduğunu söylüyoruz. İmam Malik Muvatta'da Ala bin Abdurrahman bin Yakup'tan, o da babasından, o da dedesinden rivayet ettiği hadiste diyor ki dedesi Osman radıyallahu anh'ın malında kârı aralarında paylaşmak üzere ticaret yapmıştır. Yani Osman radıyallahu anh malı veriyor, sponsor oluyor, yani parayı veren taraf. Saydığımız kimsenin dedesi Osman radıyallahu anh ile bu ticareti yapıyor. Karşılığında diyor ki malın kârı aralarında paylaşılmak üzere ticaret yapmışlardır. Malın kârı aralarında paylaşılmak üzere ticaret yapmışlardır. Ne demek?
Yarı yarıya.
Yarısı Osman radıyallahu anh'ın, yarısı da diğer sahabenin. Biraz önce söylediğimiz gibi bu rivayette bize sahabenin bu tip bir ortaklığı ticarette, yani kendi ticaretinde uyguladığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Osman radıyallahu anh bildiğiniz üzere 3. halife ve Osman radıyallahu anh'unun özelliği ne? hem zengin ve aynı zamanda ticaret erbabı. Bununla birlikte hangi yanı ağır basıyor? Yani hem malı var ve aynı zamanda bu malını Allah Azze ve Celle'nin yolunda sarf eden bir sahabe. Yani Osman radıyallahu anh'unun dönüp baktığınız zaman birçok olayda infak ile alakalı meselede neyi var? Başrollerde oynadığını görüyorsunuz. Ceyş-ül Usra, Tebuk gazvesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ordu kuracak. Ordunun ne binecek hayvanı, ne silahı, hiçbir şey yok. Osman radıyallahu anh parasıyla 300 tane deve satın alıyor. Savaşa gidecek askerlerin silahını temin ediyor. Yani hem ticaret erbabı günümüzdeki insanlar gibi değil. Yani parası var ama parasını aynı zamanda Allah yolunda infak etmesini de bilen birisi. Medine'de bilin, yani hatırlayın. Medine'de kuraklık var, su sıkıntısı var. Yahudinin elinde bir kuyu var. Müslümanlara bu manada eziyet ediyor. Yani suyu kullanmasına izin vermiyor. Osman radıyallahu anhu bu kuyuyu satın alıp ne yapıyor? Medine halkına infak ediyor. Bunun haricinde ne var? Yani bu aklımıza gelen bir iki tane mevkif. Bunun haricinde Osman radıyallahu anhu'nun bu şekilde infakına ne yapıyoruz? Şahit oluyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi ticaret erbabı olan bir sahabe kırad ortaklığı, mudarebe, mukarada ortaklığını uygulayan sahabelerden de bir tanesi olduğunu söylüyoruz. Dedik ki rivayet ile alakalı, yani her iki rivayete de baktığımız zaman bu ortaklıkta ne olması gerekiyor? Belli bir oran olması gerekiyor. Yarısı senin, üçte biri senin, dörtte biri senin, altıda biri senin gibi, geri kalanı da benim diye, eğer ortada bir şart var ise bu şartlar üzerinden ne yapılması gerekiyor? İlerlenmesi gerekiyor. Eğer ortada, yani bu ticaret yapalım, biraz önceki rivayette geldiği gibi, yani kar aramızda paylaşalım dediğimiz zaman, buradan kastımız ne? Kar aramızda paylaşalım demek yarı yarıya manasına geliyor. Eğer bunu dillendirmesek bile, kâra ikimiz ortağız dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Yarısı senin, yarısı benim. Eğer bundan başka bir şey kastediyor isen muhakkak bunu ne yapman gerekiyor? Belirtmen gerekiyor. Demen lazım ki üçte biri senin, üçte ikisi benim. Eğer konuşulmuyor ise ne anlıyoruz bundan? Yarı yarıya ortaklık olduğunu anlıyoruz. Ancak bu koşulan şartların, yani bu anlaşma esnasında koşulan şartların ne olması gerekiyor arkadaşlar? Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalif olmaması gerekiyor. Yani ortada bir şart varsa, Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine muhalif ise, bu şart bir değil, bin tane dahi olsa, diyoruz ki bu şartın hiçbir geçerliliği yoktur. Sen mesela üzüm satıyorsun, adam sana para veriyor. Diyor ki bu üzümleri gidip şarap fabrikasına satacaksın. Bunu şart koşuyorum sana. Başka bir yere satamazsın. Diyoruz ki bu şart ne yapılmaz? Kale alınmaz. Yani bu şart, ben buna baştan bu şartı koymuştum demenin hiçbir kıymeti yok. Çünkü Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine ters olan bir şart ise bu şart ne yapmaz? Diyoruz ki bin tane dahi olsa geçersiz olan bir şarttır. Bugünlük bu hadislerle yetinelim. Çünkü yeni bir konu başlığımız var. Eğer ona bir girersek belki kafalar karışabilir. O bölümde de musakat bölümü vel icara, yani kiralama ve aynı zamanda sulama ortaklığı diyebileceğimiz, yani bu mukarada bölümüne alakalı, ticaretin genel manası ile alakalı. Yani içinde olduğumuz konu ne ile alakalı İdris abi? İçinde olduğumuz konu herhangi bir ticaret malıyla alakalı. Haftaya gireceğimiz konu ne ile alakalı? Benim bir arazim var, bir bahçem var, içinde meyve ağaçları var. Adama diyorum ki bu bahçenin bakımını üstlen, gerekli şeyleri yap. Buradan elde edeceğimiz ürünü ne yapalım? Yarı yarıya paylaşalım. Bir önceki konuya benzerliği var mı?
Var biraz.
Var. Yani bir taraf, öbür tarafta ortaya mal, para koyuyorken bu taraftaki adam ne yapıyor? Arazisini sunuyor. Arazisini. Diğer taraf parayı ticarette işletirken buradaki yani buradaki ikinci ortak da ne yapıyor? Arazinin bakımını, meyvanın yetiştirilmesini veyahut da tarlaya ekilen ekinin ekimi, bakımı, ne bileyim gübrelenmesi, işte biçilmesi gibi hususlarla ilgileniyor ve sonuçta çıkan mahsul ne yapıyor? Kendi aralarındaki anlaşmaya göre, biraz önceki konuda olduğu gibi yarı yarıya 1/3, 1/4, 1/6 neyse anlaşma, ittifaka göre yapılan bir bölüm. Bununla alakalı o bab içinde belki 5-6 tane hadis var. Haftaya ne yapalım? O bölüme geçmiş olalım. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.